Ayrım 10. Bolivya Günlüğü. Che Guevara. Sayfa 170. Haziran 1967. 1 Haziran. Öncüleri yolda mevzi almaya ve 3 kilometre kadar uzağa Peso yatağına giden yolun kavşağına doğru keşfe yolladı. Uçaklar bölgeyi taramaya başladılar. Bu da kötü hava koşulları yüzünden zorlaşan askeri harekata tekrar başlanacağı ve yolundaki radyo haberlerini doğrulamakta. 2 ölü ve 3 yaralı hakkında tuhaf bir bildiri yayınladılar. Eskilerden mi söz edildi yoksa bunların yeni mi olduğu belli değil. Saat 5 yemek yedikten sonra ana yola doğru gittik. 7-8 kilometresi olaysız geçti. 1,5 saat ana yolda ilerledikten sonra 7 kilometre uzakta bulunan bir çakoya uzanması gereken bir yola saptık. Ama herkes yorulmuştu. Yarı yolda uyuyup kaldık. Bütün yol boyunca uzaktan bir el silah sesi duyuldu. Yükseklik 800 metre. 2 Haziran. Gregorio'nun düşündüğü gibi 7 kilometreyi kat edince Kako'ya ulaştık. Orada semiz bir domuz alıp kestik. Fakat o sırada Varol Robles'in sırtmacı oğlu ve iki yaratla birlikte geldi. Biri çiftin sahibinin Sumiyani Akokos'u çıktı. Dere yatağı içinde 3 kilometre ilerlemek ve parçaladığımız domuzu taşımak için onların atlarından yararlandık. Ormanda köylüleri tutukladık. Bir taraftan da ortalıktan kaybolan artık bilinen Gregorio'yu onlardan sakladık. Tam merkez grubun oraya varacağı sırada orada yat asker ve fıçık uyuklu bir kamyon geçti. Kulayap ama o gün çölen ve domuz günüydü. Akşam yemek pişirmekle geçtik. Saat 3.30'da her birine günlüklerinin karşılığı olarak 10 dolar verip 4 guaro'yu salıverdik. Yemeği yedikten sonra gerillayı kavlini bekleyen Gregorio saat 4.30'a yola çıktı. Kendisine 100 dolar verildi. Irmağın suyu acı. 3 Haziran. Saat 6.30'da ırmağın sol yakasından yola çıktık. Öğleye kadar yürüdükten sonra Beringo ve Ricardo yol üstünde keşif yapmaya yolladık. Pusu kurmaya elverişli bir yer bulmuşlar. Saat 13'te mevzi aldık. Ricardo ve ben merkez grubun adamlarından kurulu birer grupla yerleştik. Pombo, Virju tuttu. Miguel ise bütün önce güçle ideal bir noktada yer aldı. Saat 14.30'da domuz yüklü bir kamyon geçti ilişmedik. Saat 16.20'de boş yerlerde dolu bir kamyonet ve 17'de orduya ait dünkü kamyonet geçti. İçinde örtüler sarılmış ve arabadaki sıralar uzanmış iki asker vardı. Vurmaya cesaret edemedim ve o anda kafam iyi çalışmadığı için tutuklanmayı da düşünemedim. Bıraktık geçsinler. Saat 18'de pusuyu kaldırdık ve yeni bir ırmak bulmak için yoldan aşağı inmeye başladık. Oraya yeni varmıştık ki önden 4, arkada 3 kamyon halinde ilerleyen bir konvoy geçti. Ama silahlı değillerdi galiba. 4 Haziran. Irmak kıyısından yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Koşullar uygun olursa bir pusu daha kurmaya niyetliyiz. Fakat batıya doğru uzanan bir yol bulup oradan ilerledik. Sonra kuru bir nehir yatağını izleyerek güneye doğru yol aldık. Saat 14.45'te kahve ve yulaf pişirmeye koyulduk. Çamurlu bir su birikintisindeydik. Fakat uzun süre kaldık ve orada kamp yaptık. Gece lodos çıktı. Peşinden yağmur çiselemeye başladı ve bütün gece sürdü bu yağış. 5 Haziran. Patikayı bırakıp sürekli fırtına altında ormanda yol açmaya başladık. Saat 17'ye dek tam olarak 2 saat 15 dakika çevrenin en yüksek dağının yamaçlarında sık bir maki topluluğu için de dal keserek yürüdük. Ateş günün ulu tanrısına dönüştü. Bütün gün ağzımıza bir şey koymadık. Mataralardaki suyu bile yarınki sabah kahvaltısına sakladık. Yükseklik 750 metre. 6 Haziran. Yavan bir sabah kahvaltısından sonra Miguel, Beningo ve Pablito yol açmaya ve çevreyi keşfe gittiler. Saat 16'da Pablo geldi ve içinde büyükbaş hayvanlar olan terk edilmiş bir Çako'ya rastlıktan haberini getirdi. Hep birlikte yola koyulduk. Irmak akışını izleyerek Çako'ya açtık ve Rio Grande'ye ulaştık. Orada birinin yakınlarda ıssız bir ev olursa el koyması emriyle keşfe yolladık bulmuş. Aldığımız ilk haberlere göre 50 askerin bulunduğu Puerto Camacoya 3 km uzaklıktaydık. Bir patikayı izleyip oraya vardık. Akşamı domuz ve lokra pişirerek geçirdik. Gün umduğumuz gibi verimli olmadı. Hava ağardıktan sonra hala yargın olarak yola çıktık. 7 Haziran. Bize kılavuzluk eden ve köylülerden birinin oğlu olan genç artık burada kimsenin oturmadığını söyledikten sonra her türlü ihtiyatı bir yana bırakarak otlaklarda yürüdük. İçinde kabak, şeker kamışı, muz ağaçları ve biraz da fasulye bulunduğu öğrendiğimiz başka bir çakoya varıncaya dek playa boyunca yol aldık. Kampımızı buraya kurduk. Bize kılavuzluk eden oğlan şiddetli karın ağrından yakınmaya başladı. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Yükseklik 560 metre. 8 Haziran. Kıyıdan ve çakodan bizi gözetlemeden engellemek için kamp yerinin Irmaktan 300 metre kadar uzaklaştırdık. Köylünün yoldan değil salla geldiğini sonradan öğrendik. Beningo, Pablo, Urbano ve Leon çok dik bir kayanın kestiği yolda bir geçit bulmaya gittiler. Öğleden sonra geri dönerek bunun olanaksızlığını anlattılar. Küstahlığı yüzünden Urbano'ya bir uyarıda bulmak zorunda kaldım. Yarın dik kayalıkların yakınlarında bir sal yapmaya karar verdik. Sık yönetim ilan edildiğine ve maden işçilerin tehdit edildiğine ilişkin haberler duydum. Fakat her şey o kadar belirsiz ki. 9 Haziran. Kayalıklara ulaşmak için 2 saat boyunca yürüdük. Burada NATO bütün gayretiyle bir sal yapmaktaydı. Ama çok geçti ve çok da sağlam olmadı. Henüz bir deneme yapılmadı. Müge Ali bir başka çıkış araması için görevlendirdim ve başarısız oldum. Benimki büyük bir balık yakaladı. 10 Haziran. Sal beklenince gibi 3 sırt çantasından fazla almıyordu. Yüzler atladılar ama soğuk karşısında bir şey gelmedi ellerinden. Tutsakların bulunduğu evden bir bez getirmesini emrettim. Coco, Paco ve Anchieto bunu edinmek üzere gittiler. Bir süre sonra havan sesleri duyuldu. Venato orduyla karşılaştığı ve karşı yakada oldukları haberiyle döndü. Bütün belirtiler bizimkilerin tedbirsiz davrandığı ve gördükleri yönünde. Nöbetçiler atışa geçtiler. Aynı yerde kalmayı ve yürüyüşe devam etmeyi kararlaştırdık. Durum oldukça tedirginlik verici. Zira bize saldırmaya karar verirlerse en iyi durumda karalık dayı susuz açmak durumunda kalacak. Durum oldukça tedirginlik verici. Zira bize saldırmaya karar verirlerse en iyi durumda kayalık dağı susuz açmak durumunda kalacağız. 11 Haziran. Tümüyle sessizlik içine geçen bir gün. Pusuda bekledik fakat ordu ilerlemedi. Yalnızca ufak bir uçak bölgede birkaç dakika dolaştı. Belki de bizi Rosa'da bekliyorlardı. Tepedeki ilerleyişimiz devam etti. Hemen hemen doğruya ulaştı. Yarın nasıl da olsa gideceğiz. Yiyecekler bize 5-6 gün bol bol yeter. 12 Haziran. Önce Rosto'ya ya da hiç olmazsa yine Rio Grande'ye ulaşabileceğimizi sanarak yola çıkmıştık. Küçük bir su başına vardığımızda işin güçlüğünü anladık ve orada kalıp haber beklemeye başladık. Saat 15'te daha önemli bir akarsu bulunduğunu fakat şimdilik oraya inmenin olanaksızlığını öğrendik. Orada kalmaya karar verdik. Gün bitiyordu. Üstelik güneyden esen rüzgar soğuk ve yağmurlu bir gece getirdi. Radyo ilginç haberler verdi. Presencia gazetesi, cumartesi günkü çatışmada bir askerin öldüğünü, bir diğeri de yaralandığını bildiriyor. Bu çok iyi bir şey ve doğru gözüyle de bakılabilir. Demek çatışmaların düzenini düşmana sürekli kayıplar verdirecek şekilde sürdürüyoruz. Başka bir bildiri gerilla şeflerinden birinin Inti'nin ölümünü bildiriyor ve gerilladaki yabancıların sayısını veriyor. 17 Kübalı, 14 Brezilyalı, 4 Arjantinli, 3 Perulu. Kübalı Perulu'nun sayısı doğru. Bunu nasıl öğrendiklerini araştırmak gerek. Yükseklik 900 metre. 13 Haziran. Bir sonraki su başına dek ve yalnızca bir saat yürüdük. Çünkü yol açanlar ne Rosta'yı ne de Rio'yu varabilirler. Çok soğuk. Oraya yarın varacağımızı düşünebilir. Şimdilik yiyeceğimiz var. İdare olursak 5 gün yeter. İlginç olan şey ülkedeki siyasal keşmekeş, politik arenada kıyamet kadar gruplaşma ve karşı gruplaşma var. Gerilla'nın hızlı büyüme ihtimali bu kadar açık bir biçimde çok az görülmüştür. Yükseklik 840 metre. 14 Haziran. Günü soğuk suyun kıyısında ateşin başına ve yol açmaya giden Miguel ile Urbano'da haber bekleyerek geçirdik. En geç saat 15'e dönmeleri emredilmişti. Fakat Urbano daha geç geldi. Piesel yatağına vardıklarını ve çevredeki izlere bakılırsa Rio Grande'ye ulaşabileceğimizi sandığını söyledi. Orada kaldık ve son çorbayı içtik. Şimdi elimize yalnızca birer yer fıstığı ve 3 günlük mota kaldı. Bugün 39 yaşıma bastım. Gerizlik'teki gireceğim hakkında kaygılarımın başlayacağı yaşa doğru amansızca ilerliyorum. Şimdilik tamam. Yükseklik 840 metre. 15 Haziran. 3 saatten az bir süre yürüyerek Rio Grande kıyısının daha önce ulaştığımız bir noktasına ulaştık. Bana göre Rosita'dan 2 saat, köylü Nicolas'a göre 3 kilometre uzaklıktayız. Adamın eline 150 peso ve bizden ayrılma izni verdik. Füze hızıyla fırlayıp kaçtı. Orada kalıyoruz. Anisoto keşfe çıktı. Irmağı açabileceğimiz kanısında. Yer fıstığı çorbası ve kaynatıldıktan sonra içiyle kızartılmış totay meyvesi yedik. Ancak 3 günlük haşlanmış mısır kaldı. Yükseklik 610 metre. 16 Haziran. 1 kilometre yol aldıktan sonra karşı köyde öncüleri gördük. Paço çevreyi keşfetmek için ırmağı açmış ve geçit yerini bulmuştu. Belimize denk gelen buz gibi suyu açtık. Biraz akıntıdan başka özel bir şey yoktu. Bir saat sonra Rosto'ya ulaştık. Orada orduya ait olduğu anlaşılan birkaç eski ayak izi bulduk. Rosto sandığımızdan fazla kabarık, haritadaki patikayı belki bu nedenle bulamıyoruz. Bir saat buzlu suyun içinde yürüdük. Hindistan cevizi ağaçlarından yararlanmak ve daha önceki bir keşifle Miguel'in rastladığı bir arı kovanını bulmaya denemek için orada kamp yaptık. Kovanı bulamadık. Böylece haşlanmış mısır ve içeyle Hindistan cevizinden başka bir şey yiyemedik. Yarın ve öbür günlük yiyeceğimiz var. Önce Rosa'ya doğru 3 kilometre, sonra Rio Grande'ye doğru 3 kilometre yol aldık. Yükseklik 610 metre. 17 Haziran. Rosa'ya doğru 5,5 saatte 15 kilometre yürüdük. Haritada yalnızca Abobikipato işaretlenmiş olmakla birlikte nehri açtık. Oralardan yeni geçildiğini gösteren bol iz vardı. Yukarı bir hoçi vurdu. Bu haşlanmış mısırla birlikte bizi bütün gün tok tuttu. Yarın da haşlanmış mısır var ve belki bir eve rastlarız. 18 Haziran. Çoğumuz tüm gemileri yakmıştık. Sabah kahvaltısında mısır lapasının tümünü yiyip bitirdik. Saat 11'de 2 saat bir yürüyüşten sonra içinde mısır, yuka, şeker kamışı ve onu ezmeye yarayan pres, bal kabağı ve pirinç bulunan bir çakoya vardık. Proteinsiz bir yemek hazırladık ve benimki ile Pablito'yu çevrede bir keşfe bulunmayı yolladık. Saat 2'de dönen Pablo, Çakosu 500 metre ötede bulunan bir köyleri rastladıklarını, biraz ileride başka köylerinde bulunduğunu, Oraya vardıklarında hepsini tuttuklarını anlattı. Gece kamp değiştirdik ve gençlerin 7 kilometre uzaktaki Apopa'dan gelen yolun kavşağında bulunan çakolarında uyuduk. Evleri Mosigare ile Oscura'nın birleştiği yerden 10-15 kilometre uzakta ve Oscura kıyısındaydı. Yükseklik 680 metre. 19 Haziran. Ağır adımlarla ilerledik. 12 kilometre yürüdükten sonra 3 ailenin oturduğu 3 hanelik küçük çiftliğe vardık. 2 kilometre aşağıda tam Mosquera ve Oscura'nın birleştiği yerde Galvez adlı bir aile oturmaktaydı. Buradakilerle sıkıştırmadan konuşulmuyor çünkü ürkek hayvanlara dönmüşler. Genellikle bizleri iyi karşıladılar. Fakat bir ay önce buradan geçen bir askeri komisyon tarafından belediye başkanlığı atanan Calixto çekingen davrandı ve bize en ufak bir şey satmak bile istemedi. Karanlık basarken tabancalı ve mazer tüfekli 3 domuz tüccara çıka geldi. Onlara öncelerin nöbetçisi Inti'ye teslim ettik. Inti onları sorguya çekti ama silahlarını almadığını gören Antonio müdahalip silahlarını aldı. Calixto, adamların poster valide tüccarlar olduğunu onlara tanıdığını söyledi. Yükseklik 600 metre. 20 Haziran. Sabahleyin aşağı çakodaki gençlerden Paulino, o 3 kişinin tüccar olmadığını, birinin temel diğer ikisinin tüccarla ilgisi kimseler olduğunu söyledi. Bu bilgiyi nişanlısı olan Calixto'nun kızından almış. Inti yanında birkaç kişi alarak oraya gitti ve sabahı teslim etmeleri için 9 adet süre verdi. Aksi halde hepsi kurşun çizilecekti. Adam hemen ağlayarak geldi. Bir polis asubayıymış ve bir jandarma ve bu işe gönüllü poster valili bir öğretmenle buraya gönderilmiş. Onları gönderen albay 60 askerle birlikte o köydeymiş. Görevleri Oscura Irmağı boyunca birçok yeri işine alarak 4 günlük bir yolculuk yapmakmış. Onları önce öldürmeyi düşündük. Ama savaş kuralları hakkında sert bir uyarıda bulunduktan sonra salıvermeye karar verdim. Nöbetçileri nasıl geçebildiklerini araştırınca Aniseto'nun nöbeti bırakıp Yuri'yi çağırmaya gittiği sırada sızdıklarını anladık. Üstelik Aniseto ve Louis'i nöbet yerine uyur bulduk. Cezalandırdık. 7 gün aşçı yamaklı yapacaklar ve domuz yemeyecekler. Ne ızgarasını, ne tavasını, ne de onlara bol bol dağıtılan çorbadan verilecek. Esirlerin de bütün eşyaları da ellerinden alınacaktı. 21 Haziran. Chaco da bana Fernando Sacamelos olarak ün sağlayan bir yanlış çekimiyle geçen 2 günden sonra muayenemi kapattım. Öğleden sonra yola çıktık ve 1 saatten fazla yürüdük. Bu sefer boyunca ilk kez bir katıra bindim. 3 tuzsa Mascara yolunda 1 saat yürüttük. Saat ve iç çamaşırı dahil olmak üzere bütün eşyalarına el koyduk. Belediye başkanı Calixto'yu kılavuz olarak götürmeyi niyetli niyetimiz vardı. Ama hasta olduğunu görünce bıraktık ve hiçbir işe yaramayacağını bildiğimiz duyurularda bulunmakla yetindik. Paulino mesajımı Lucamba'ya götüreceğini söz verdi. Ona Inti'nin karısına bir mektup, Manila'ya şifreli bir mektup ve 4 bildiri vereceğiz. Dördüncüsü, Gelidemaz'ın bileşimini veriyor ve Inti'nin ölümünü yalanlıyor. Kent'le ilişki kurup kuramayacağımızı artık anlayacağız. Paulino bizim tutsağımış gibi görünecek. Yükseklik 750 metre. 22 Haziran. Oscura'da Marcos nehrini geride bırakıp birkaç saatlik sıkı bir yürüyüşten sonra Posenas adlı akarsuya ulaştık. Haritaya göre Florida'dan ya da Paulino'nun bir kayınbiraderinin oturduğu İtmeskun yer olan Pira'dan 6 km uzaklıktayız. Fakat Paulino yolu bilmiyor. Ayı içinden yararlanarak yürüyecektik. Ama bu kadar yakındayken bu zahmete değmez. Ancak bir saat doğru düz yürüyebildik. Patika kayboldu. Sabah ve öğleden sonra bir süre daha buluşmaya çalıştık. Zamanın kalan kısmında patikayı yarın için düzenlenmeye kararladık. San Juan yoğurtusunda gece çok soğuk olur derler. Ama söylediğim kadar olmadı. Aslında beni ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı ve ilaç stoğumuz azaldı. 24 Haziran. Ancak 4 saatlik bir yürüyüş yapabildik ve yaklaşık 12 kilometrelik yol aldık. Yol yaylar iyiydi. Sonra yeniden aramamız gerekti. İnanılmayacak kadar dik bir bayırı, sürüleriyle oradan geçmiş olan çobanların izlerini kollayarak indik. Duranın yamacında incecik bir akarsuyunun yanında kamp kurduk. Radyo maden ocaklarında çatışmalarla ilgili haberler veriyor. Asılmış şiddetleniyor. 25 Haziran. Yolumuza çobanların açtığı yoldan devam ettik fakat onlara yetişemedik. Öğleye doğru yanan bir otluğa rastladık. Uçaklar bölgede dolaşıyordu. Bu iki olay arasında bağlantı var mı bilmiyoruz. Yürüyüşümüzü sürdürdük ve saat 16'da Paulino'nun kız kardeşinin oturduğu plaja vardık. 3 hanelik bir yerde evlerden biri terk edilmişti. Ötekinde kimse yoktu ve üçüncüsünde de Paulino'nun kız kardeşiyle 4 çocuğunu bulduk. Fakat kocası, komşusu Panayoga ile Florida'da gitmiş olduğundan orada yoktu. Her şey normale benziyordu. 1 kilometre ötede Panayoga'nın bir kızı oturuyor. Kamp olarak orayı seçtik. Birden satın alıp hemen kestik. Coco, Julio, Camba ve Leon bir şeyler satın almak için Florida'ya gittiler. Omord'un orada olduğunu öğrenmişler. Yaklaşık 50 kişi ama daha da fazlası bekleniyormuş. Sayıları 120-130'a çıkacakmış. Evin sahibi falan Coco adlı biri. 26 Haziran. Benim için kara bir gün. Her şey normal görünüyordu ama Florida yolunun pusuya atanlardan nöbet almadığı için 5 kişi göndermiştim ki silah sesleri duyuldu. Atla hemen oraya koştuk ve garip bir manzarayla karşılaştık. Kesin bir sessizlik içerisinde güneşte ırmanın kumları üzerinde 4 asker cesedi yatıyordu. Gidip silahlarını alamazdık çünkü düşmanın nerede olduğunu bilmiyorduk. Saat 17'ydi. Bunu yapabilmek için gece olmasını bekledik. Müger haber yolladı. Sol yamacında kırılan doğa sesleri işitiyormuş. Antonio ve Paco seyrettiler ama gömle nişan almamalarını emrettim. Biraz sonra karşılıklı silah sesleri duyuldu. Geri çekilmelerini emrettim. Çünkü bu koşar içinde yenilme şansımız fazlaydı. Geri çekiliş gecikti ve kişinin yaralı olduğu haberi geldi. Pablo ayağından, Tuma ise karnından. Onları elimizdeki olanaklarla ameliyat etmek için aceleyle eve taşıdık. Pablo'nun yarısı hafif, tek sıkıntı yürüyememesi. Bu da bizim için zor olacak. Tuma'nın karaciğeri yırtılmış ve bağırsağı delinmiş. Ameliyat sırasında öldü. Son yıllar yanından hiç ayrılmamış, bağlılığı her türlü kuşkunun üstünde olan bir arkadaşımızı kaybetmiştik. İçimde evladımı kaybetmişim gibi bir duygu var. Öldürürken saatini bana vermelerini istemiş, cesaret vermek için yapmadıklarını görünce kendisi çıkarıp aratı oraya teslim etmiş. Bu hareketiyle saatin hiç görmediği oğluna gönderilmesini istediğini anlamıştım. Bundan önce ölen arkadaşların saatlerini hep göndermiştim. Savaş sürdükçe taşıyacağım. Cenazesini bir ata yükleyip götürdük. Buradan uzak bir yere gömeceğiz. 27 Haziran. Tuma'yı iyi kötü gömme görevini üzerek yerine getirdikten sonra yolculuğumuzu sürdürdük. Teyera denen yere geldik. 15 kilometrelik bir yolculuğa çıkıldı. Önceler saat 14'te hareket ettiler. Bizi saat 13.30'da gece bastırdığından arkadan gelenler için yol uzadı. Çünkü ay ışığını beklemek zorunda kaldılar. Kılavuzlarımızın köyü olan Paleza'da 2.30'da vardılar. Yükseklik 850 metre. 28 Haziran. 40 dolar ücretli bir kılavuz bulduk. Bizi Don Lucas'ın evine doğru uzanan yolun kavşağına götürmeye önerdi. Fakat daha önce önünde su kaynağı bulunan bir evde durduk. Geç hareket ettik fakat sonuncular, Mora ve Gruha'da çok geride kaldılar. Haberleri dinlememiştim. Ortalama saatte 1 kilometre yürüdük. Ordunun hizmetindeki bir radyo, gerillalarla Moskyara bölgesinde yapılan bir çatışmada 3 ölü ve 2 yaralı verildiğini söylüyor. Son savaşımızdan söz ediliyor galiba. Ama biz 4 ceset görmüştük. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. En azından işlerinden biri harikulade bir ölü taklidi yapmamışsa. Ziyatlı köycünün evinde kimse yoktu. Fakat danaları içeri kapatılmış inekler vardı. Yükseklik 1150 metre. 29 Haziran. Gecikmeler hakkında Moro özellikle Ricardo ile sert bir konuşma yaptı. Moro ile öncülerden Coco ve Dario sırt çantalarımızı atlara yükleyip yola çıktılar. O da kendinin kinalı koydu çünkü bütün hayvanlardan o sorumlu. Pompo'nunki ve benimki bir katıra yüklendi. Pompo yumuşak başlı bir hayvanın sırtında kolay yol alabiliyor. Onu yukarıda 1800 metrede bir kokuda olan iki kızla birlikte oturan Don Lucas'ın evine yerleştirmiştik. İki ev daha var. Bir mevsimlik bir çalışan işçinin hemen hemen boş, öteki iyi döşenmiş. Gece yağmurlu ve soğuktu. Edindiğimiz bilgilere göre Barkalon yarım gün uzaklıkta fakat patikadan gelen iki köylüye bakılırsa yol berbatmış. Fakat yine de evin efendisi Aksikan'ı da kolayca düzeltilebileceğini ileri sürüyor. Köylüler güya komşu evdeki adamı görmeye geldiler ve kuşkuluk işleri olarak tutuklandılar. Yolda şimdi 24 kişiden oluşan birliğimizle bir konuşma yaptım. Onlara örnek olarak bu kez Elçino'yu gösterdim. Kayıpların bizim için ve bir evlat gibi sevdiğim Tuma'nın ölümünün benim için ne demek olduğunu anlattım. Kendilerini disipline sokamamalarını ve yürüyüş yavaşlatmalarını eleştirdim. Ve başımıza gelenin bir başka pusula tekrarlanmaması için bazı eksik bilgiler vereceğimi belirttim. Nedensiz yere ve kurallara uymadığı için insan kaybına uğruyorduk. 30 Haziran. İhtiyar Lucas'ın komşular hakkında verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre ordu buraya kadar uzanmış ve faaliyete başlamış. Komşulardan biri Andulfio Diaz, bölgenin köylü sendikası, genel sekreteri öteki ihtiyar bir geveze, götürüm olduğu için dokunmamışlar. Bir başkası daha var. Meslektaşları korkan biri diyorlarmış. Başına hiç açılmasın diye bildiği her şeyi söylermiş. İhtiyar bizimle gelmeyi ve Barcelona'ya doğru yol açmaya yardım etmeyi vaat etti. Yağmurlu, sıkıntılı bir gündü. Dinlenmekle geçirdik. Politik alanda en önemli olay, Ovando'nun benim burada olduğum açıdan bildirisi. Ayrıca ordunun Kuzey Amerika'daki en seçkin adaylarını bile boza uğratan, Biaton Galila şeflerini aralığına bulunduran yetkin ve yetmiş gerillalara karşı olduğunu ekliyorlar. Bunları söylerken gereğinden fazla konuştuğu anlaşılan Debray'ın verdiği ifadeye dayanmakta. Tabii ki Debray hangi koşullar altında konuştuğunu ve bunların ne gibi sonuçlar vereceğini bilmiyoruz. Doron'un öldürülmüş olduğu iddiaları da dolaşıyor. Madenlerdeki ayaklanmanın Nachoza işiyle bağlantılı olduğu ve benim tarafından kışkırıldığı iddialar arasında. İşler yoluna giriyor. Çok geçmeden Fernando Socomeles olmaktan kurtulacağım. Küba'dan mesaj aldık. Gerilla'nın Peru'da nasıl az geliştiğini anlatıyor. İnsan ve silah sayısı yok denecek kadar azmış. Oysa bir servet harcamışlar. Paz Estancero, Seon adlı bir albay ve Pando bölgesinde MNR üyesi zengin biri olan Ruben Julio yönetiminde sahte bir gerilla örgütüne söz ediliyor. Mesajda. Guemera'nın buyruluyormuş. Paz Estancero, Seon adlı bir albay ve Pando bölgesinde MNR üyesi zengin biri olan Ruben, Julio yönetiminde sahte bir gerilla örgütüne söz ediliyor mesajda. Gramerinde bulunuyorlarmış. Ayın aleyhinize. Olumsuz noktalar şunlar. Yorkin'e ilişki kurulamaması ve insan kaybı vermemiz. Ordunun haberi olmasa bile bunların her biri bizim için birer bozgundur. Bu ay içinde birkaç ufak savaş verdik ve bu onların haberlerine bakılırsa orduya 4 yıl ve 3 yarılıya mal oldu. Önemli özellikler şunlar. İlişki kopukluğu sürüyor. Bu yüzden 24 kişi kaldık. Pomba yaralı ve hareketliliğimiz sınırlı. Köylerin katılmaması etkisini belli ediyor. Bir kısır döngü içindeyiz. Köyleri bize çekilmek için meskun yerlerde faaliyet göstermeliyiz. Bunu yapabilmek için ise çok adam ihtiyacımız var. Gerilla efsanesi gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Şimdiden yenilmez insanüstü kişiler olduk. Debra kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Ancak benimle birlikte anılıyor. Hareketin şefi olarak görülüyor. Hükümetin bu yeni girişiminin sonuçlarını göreceğiz. Bakalım bizim için olumlu mu, olumsuz mu olacak. Ordu askeri açıdan yine sıfır olarak kalıyor ama köylüler arasında başladığı çalışmaya dikkat etmeliyiz. Çünkü korkutarak ya da bizim amaçlarımız konusunda yalan uydurarak onları birer hafiye durumuna sokuyor. En acil görevimiz La Paz'la ilişkiyi yeniden kurmak, askeri tıbbi gereçlerimizi tamamlamak ve her ne kadar harekat sonrasında savaşların sayısı 10-25 arasında olacak diye düşünüyorsa da kentten 500.100 kadar adamın seferber edilmesini sağlamak. 10. ayrımın sonu sayfa 189.